Ayrım 6.
Sayfa 108. Koti yaşlı bedensel özürlü ve daha başka arızaları bulunan insanların öldürüldüğü ve hatta etlerinin yendiği ilkel topluluklardan örnekler vermektedir. Bu tür davranış biçiminin belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmış savaşçı toplumlarda daha yaygın olduğunu belirtmektedir. Teknolojik olarak en eski ve barış içinde yaşayan ırklarda bu tür davranışlara rastlanmamaktadır. Buna karşın savaşçı toplumlarda daha karmaşık bir yapının bulunduğu dikkat çekmektedir. Savaşa göre örgütlenmiş bu mekanizma dışarıda savaşılacak bir düşman bulamadığında kendi içine yönelmekte ve zayıf unsurlarını hedef almaktadır. Bu unsurlar ya yok edilmekte ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmeyerek kendi kendilerine ortadan kalkmasına göz yumulmaktadır. Schoeffler 1956 bu konuda şu görüşleri eklemektedir. İlkel toplumun zayıf unsurlarından kurtulmak için başvurduğu yol onları terk etmek şeklinde olmaktadır. Böyle kimselerin öldürülmesi adetine belli derecede karmaşık bir toplumsal yapıya ulaşmış ilkel topluluklarda rastlanabilmektedir. Böyle bir toplulukta aynı zamanda özel mülkiyet ve mülkiyeti arttırma kaygısı gerek ailede gerekse toplumda sözünü geçirme isteği toplumsal yaşamda önem kazanmış durumdadır. Tarihsel ve toplumsal gelişim yönünden önceki topluluklar bu tür yönelişleri henüz tanımamış durumdaydılar. Schoeffler 1956 sayfa 93. Schoeffler ölüme terk etmenin yaşamak için verilen zorlu mücadelenin doğal bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Buna karşın öldürme eylemi çoğunlukla dinsel, büyüsel bir kültte bürünmüş, bir ahlaki yasa olarak uygulanmıştır. Ortaya çıkan bir tehlikenin grubun varlığını tehdit ettiği durumlarda da bu zayıf unsurların yok edilmesi yoluna gidilmiştir. Koti yaptığı çalışmada öldürmek için başvurulan çeşitli yöntemlere, ilgili adetlere ve nedenlerine ilişkin yüzlerce gözleme yer vermektedir. Başvurulan başlıca öldürme yöntemleri arasında vahşi hayvanlara terk etme, bizzat öldürme, etini yeme gösterilebilir. Ne var ki ilkel toplulukların her durumda kötülük yapma duygusunun sonucu olarak zayıf unsurlarını yok ettiğini düşünmek yukarıda belirtildiği gibi doğru değildir. Kuşkusuz birçok durumda aşırı düşmanlık duygusu ve barbarlıktan dolayı insanlar öldürülmüştür. Bununla birlikte Güney Amerika'da yaşayan bazı kabileler yaşlı ve aynı zamanda hasta olan büyüklerine sevgilerini onları öldürmekle gösterdiklerine inanırlardı. Toprağa gömüldüklerinde onları kurtlar yiyeceğini, etleri yakınları yesin ve böylece o ölen kimse yakınlarının midesinde ebedi yaşama olanağı bulsundu. Öldürülen düşmanın zeka ve beden gücüne sahip olma ya da hasta bir akrabasının etini yemeyle onun vücudunu kendisininkine katma düşüncesinde olduğu gibi, insanları yeme uygulamasının temelinde büyü ve ritüel düşüncelerin yattığı kuşkusuzdur. Buna ek olarak birçok ilkel kabilede de akrabaların hasta hasta yaşanacak bir ömürden onları bir acıdan kurtarmak için öldürülmelerinin tercih edildiği görülmektedir. Bu gibi aşırı uygulamalara yalnızca Avrupa'dan uzaktaki kabilelerde rastlandığını düşünmek doğru değildir. Koti, Kuzeybatı, Doğu ve Orta Avrupa'da edinilmiş bilgilerin gerçeğe uygun olması durumunda çaresiz ve normal dışı bireylerin öldürülmesi ya da ölüme terk edilmesinin bu toplumlar için de pek yabancı bir uygulama olmadığı görüşüne yer vermektedir. Koti 1934 sayfa 190. Bazı Alman ve Slav topluluklarında yaşlı ve hastaların öldürülmesi çok sık rastlanan bir adetti. Bu tür uygulamaların izlerine Orta Çağ'da bile rastlanmaktadır. Çünkü Hristiyanlık yayıldığı halde uzun bir süre çaresiz kimselere karşı bu tür sert yöntemlerin ortadan kaldırılması kolay olmamıştır. Koti 1934 sayfa 190. İlkel topluluklarda yaşlıların rolünü inceleyen Simmons 1945'te yayımlanan bir çalışmasında yaşlıların isteğe bağlı ya da zorla öldürülmesi uygulamasına pek çok toplulukta rastlandığı sonucuna varmıştır. Dünyanın birçok yöresinde görülen bu uygulamaya kuzey ülkelerinde daha sık rastlanmaktadır. Simmons 1945 sayfa 239. Yaşlıların öldürülmesi uygulaması daha çok iklimi sert, toplumun göçebe olduğu ve düzenli yiyecek bulunamadığı durumlarda belirgin bir uygulama olarak kendini göstermektedir. Ancak yaşamı toplayıcılıkla, avcılıkla, besicilikle ya da balıkçılıkla sürdüren topluluklar arasında bu uygulama ender rastlanan bir durum değildir. Simmons 1945 sayfa 240. Buna karşı belli bir yerleşik düzeni bulunan yiyecek kaynakları, tarım, özellikle tahıl üretimi sayesinde süreklilik gösteren ve geleceğinden umutlu kabilelerin yaşlı üyelerini öldürmeye daha az eğilim gösterdiği ya da kendisini ancak zorunlu hissettiği durumlarda bu eylemi gerçekleştirdiği görülmektedir. Wright bazı toplumların dışında kalan ilkel topluluklarda normalin dışında fiziksel yapıya sahip kimselere karşı gösterilen tutumları incelediği çalışmasında bu türden 50 ilkel topluluk ve kabileden topladığı bilgileri ele almakta ve davranış şekillerinden örnekler vermektedir. İncelediği topluluklarda normalin dışında fiziksel yapıya sahip kimselere karşı gösterilen tutumları onları benimsemekten ölüme terk etmeye hatta öldürmeye kadar giden çeşitli davranış ve tutum biçimleri gösterildiğine işaret etmektedir. Ne var ki olumlu tutumlarla olumsuz tutumlar karşılaştırıldığında olumsuz tutumların daha yaygın olduğunu saptamıştır. Wright 1960 sayfa 255. Hanks ve Hanks 1948 Batı toplumlarının dışında kalan günümüzün çeşitli topluluklarında bedensel özürlerin sahip olduğu toplumsal statüyü sınıflamaya çalışmıştır. Bu kültürlerde bedensel özürlerin toplumsal statüsü 5 şekilde oluşabilmektedir. 1. Parya statüsü. Bireye yardım edilmemesi, bireyin toplumun varlığına bir tehdit oluşturduğuna inanılması ve buna uygun bir statü verilmesi. 2. Ekonomik yük. 3. Hoşgörüyle yararlanmayı birleştiren bir statü. Böyle bir statüde ailenin koruma yükümlülüğünün bireyin küçük işleri paylaşmasını hoş görme şeklinde gerçekleşmesi. 4. Sınırlı şekilde toplumsal yaşama katma. 5. Aldırmama, ilgilenmeme, boş verme. Bu statüde bireyin katılımı bireyin yetenekleri ölçüsündedir. Başka bir deyişle bu beşli sınıflama bireyin ortadan kaldırılmasının gerekliliği ile toplum yaşamına katılması arasındaki değişmeleri göstermektedir. İlkel topluluklarda yaşlı ve hastalara nasıl davranıldığını araştıran Coty ve diğerleri bu toplulukların özürlü ve körlere ne şekilde davrandığı konusunda çok az bilgi sunabilmektedir. Verilen bu sınırlı bilgilerde de körlerin temel olarak yaşlıların, hastaların, vücutça diğerlerinden farklı insanların gördüğü davranış biçimine benzer davranış gördüğü şeklindedir. Coty'nin verdiği 30 örnekten yalnızca ikisi körlerin diğerlerinden farklı muamele gördüğüyle ilgilidir. Birisinde bir kör kimseyle alay edilmekte, diğer bir örnekte bu kez kör kimseye anlayış gösterilmektedir. İlkel topluluklarda özürlere nasıl davranıldığını inceleyen diğer araştırmacılar, körlerin de şu ya da bu şekilde farklılığı bulunan bireylerin gördüğü muameleyi gördüğünü belirtmektedir. İster yaşlı, ister hasta, isterse başka türlü farklılığı bulunan bir kimse toplumun üzerinde bir yüktür. Özellikle grup bir tehlike ile karşılaştığında toplum bu yükten çeşitli şekillerle kurtulmanın yolunu arayabilmektedir. Yaşama koşulları çok zor ve bu koşullarda körlerin öldürülebileceği düşünülürken, Eskimo kabilelerini ilk keşfedenler buralarda körlerin bulunduğunu belirtmiştir. 18. yüzyılda Ruslar Ilyushin adalarında ve Güneydoğu Alaska'da yaşayan körlere rastlamışlardır. Afrika'da yıllarca gönüllü olarak çalışmış Nobel ödülü sahibi Dr. Albert Schweitzer, Afrika'nın Fransız Ekvator bölgesinde yaşayan körlerin öldürülmediğini, ancak ilgi de görmediğini, eğer kendisine bakamayacak durumdaysa zaten kendi kendisine ölüp gittiğini belirtmektedir. Ross Kongo'da geçirdiği 18 yıl süresince benzer durumlarla karşılaşmıştır. Özürlerle ilgili buraya dek çizmeye çalıştığımız tablonun yazının bulunuşuyla başlayan tarih çağlarının başlangıç dönemlerine kadar benzer özellikler gösterdiği görüşü mantıksal olarak doğru kabul edilebilir. Eski Mısır. İlk çağlarda Batı ve Orta Doğu toplulukları arasında körlere en olumlu yaklaşımın Mısır'da gösterilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Körlerin tarihi üzerine çalışmalar yapan Ross, 1951, Karnaklı din adamlarının yoksullar ve özürlülerin refahı için oldukça kapsamlı bir program geliştirdiğini, ayrıca özürlülere bir ölçüye kadar eğitim verilmesi ve ekonomik bağımsızlık elde edilmesi konusuna bu programda yer verildiğini belirtmektedir. Kör şairler, müzisyenler, panayırlarda, eğlencelerde insanları çeşitli becerileriyle eğlendirenlerin ve çobanlık yapanların sayısı az değildi. Bunun yanında fiziksel özürlü olanlar Nil kenarında yapılan şölenlerin vazgeçilmez konuklarıydı. Bütün bunlara karşı o dönemde yaşamış müzisyenler, bilim adamları vesaire günümüzde bilinmemektedir. Mısır'da özürlü doğan çocukların öldürülmesi erken dönemlerde kanunla yasaklanmış durumdaydı. Eski Mısır'da körlerin oranı hayli yüksek görünmektedir. 4-5. Tarihçi Hesiodos bu nedenle Mısır'a körler ülkesi adını vermişti. Milattan sonra 1872'de nekropoliste ortaya çıkarılan ve milattan önce 553-550 yıllar arasında papirüs üzerine yazılmış bir belgeden, o dönemde Mısır'da 20'den fazla göz hastalığının bilinmekte olduğu ve göz hastalıklarının nedenleri üzerine yapılmış çeşitli çalışmaların bulunduğu anlaşılmaktadır. Çağdaş tıbbın kurucusu Hipokrat, eski Mısır'da oldukça bilgili göz hekimlerinin bulunduğundan söz etmektedir. Ünlü eski Yunan tarihçisi Herodot, Mısır'ı ziyaret ettiğinde çeşitli göz uzmanlarıyla karşılaşmıştır. Bu hekimler örneğin bazı katarakt vakalarını tedavi edebilmekteydi. Ne var ki birçok ülkede körlüğün tanrıların öfkesiyle ortaya çıktığına inanıldığı için bunları tedavi etmenin tanrıların iradesine karşı gelmek olduğu da düşünülmüştür. Eski Hindistan. Budizmin kurucusu Buda, bütün zayıf ve şekil bozukluğu olan kimselere iyi davranılması gerektiğini öğütlemiş ve kendisi de bunu uygulamıştır. Buda, dileğinin tüm acı çeken yaratıkları korumak ve körlükle yaşayanlara ışık getirmek ve onları iyileştirmek olduğunu söylemiştir. Budist vakıf geleneği aslında tarihsel geçmişi çok eskilere dayanan bir gelenektir. Tarih öncesi temeller üzerine Buda'nın yaşadığı dönemden başlayarak eski Budist eserlerde ve özellikle Budist hükümdar Ayasoka'ya ait kitabelerde M.Ö. 3. yüzyıl vakıflarla ilgili metinler yer almaktadır. Vakıflar yoluyla toplumsal dayanışma sağlama uygulaması Hindistan'da Budizmin en yüksek düzeyine ulaştığı M.Ö. 10. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan itibaren Budizmin Hindistan'da etkisi azalmış, onun yerine Brahmanlar bu gelenek ve düşünceleri devralmıştır. Günümüzde Hindistan'da Budizmin izlerine oldukça az rastlanmaktadır. Vakıflarımız 1941, sayfa 13-16. Eski Hint Budist kralları, özellikle Kral Asoka, körlerin bakımı için tarihte ilk kuruluşlardan sayılan kurumlar oluşturmuştur. Böylece yoksul ya da fiziksel kusuru bulunanlara daha iyi hizmet götürülmeye başlanmıştır. Bazı körler gerek din dışı gerekse dinsel alanda sözlü geleneğin taşıyıcısı olma görevini yerine getirerek toplum içinde saygın çevreler edinebilmiştir. Bu sayede o dönemlerde bile Hindistan'ın her tarafında başarılı körler ortaya çıkabilmiştir. Körlere yaşama hakkının tanındığı Hindistan ve Mısır aynı zamanda körlerin dilenciliğe başladığı ilk ülkeler olarak da tanınır. Bugün bile Hindistan'ın bazı yörelerinde körlere bazı hizmetler bile bile sağlanmamaktadır. Çünkü körlerin önceden işlenmiş bir suçun cezası olarak bu duruma getirilmiş olduğuna inanılmaktadır. Eski Çin. Batıda hakim olan genel anlayışın tersine insana verilen değer, ideal bir rey kavramı Orta Doğu'dan önce Uzak Doğu ve Çin'de ortaya çıkmıştır. Körlerin geleneksel uğraşı alanlarının da aynı şekilde genel olarak bu ülkelerde daha önceki bir tarihsel dönemde ortaya çıkıp geliştiği bir gerçektir. Eski Çin'de kör bilim adamları, kahinler, hikaye anlatıcıları, müzisyenlerin sayısı azımsanmayacak düzeydeydi. Ünlü düşünür Konfüçyüs müzik derslerini Şihnian adlı kör bir hocadan almıştır. Bu arada Shi Kuang adlı bir başka kör müzisyen çaldığı müzik parçalarıyla Konfüçyüs'ü dinlendirmekte, onun olağanüstü düşüncelerinin ortaya çıkmasına yardım etmekteydi. Kurt Leigh 1975 eski Çin'de körlerin durumunu incelerken belki de farkında olmadan eski Türklerle ilgili bir bilgiyi eski Çin bağlamında vermektedir. Çin'de Hun hanedanlığı sırasında üst düzeyde bir devlet görevi almış bir kör olan Lu Kai, o dönemde yaşamış körlerin yaşamı üzerinde etkili olacak bazı politikaların uygulanmasına ön ayak olmuştur. Bu kör politikacının girişimleriyle körleri falcılık konusunda yetiştiren okullar açılmıştır. Yine Hun hanedanlığı sırasında daha sonra körler arasında bir gelenek haline alacak olan hikaye anlatıcısı körler ortaya çıkmıştır. Bu körler ülkeyi bir baştan bir başa dolaşırlar ve müzik aleti eşliğinde romantik hikayeler anlatırlardı. Bu sayede eski Çin'de hikayeler nesilden nesile taşınabilmiştir. Bu uğraşıyı öğretmek üzere okullar bulunduğu da bilinmektedir. Kürtli'nin sözünü ettiği Hun hanedanlığı M.Ö. 13. 3. yüzyıllar arasında Batı Çin'de hüküm sürmüş, tarihçi Yılmaz Öztuna ve diğerlerinin verdiği bilgiye göre eski Türk Hun hanedanlığından başkası değildir. Tarihsel incelemesini körlerle ilintili tutmanın ötesine geçmediği anlaşılan Kürtli'nin sınırların ve soyların fazlaca ayrışmamış göründüğü ve kimi konuların yeterince belgelenemediği o devirlere ilişkin bilgileri kabaca Çin bağlamında vermiş olması muhtemel bir durumdur. Burada Türkler açısından önemli olan, zaten körlerin tarihteki durumuna ilişkin oldukça yetersiz olan bilgiler arasında önemli bir ipucuna rastlanarak eski Türklerin özürlülere ve körlere yaklaşımının ne yönde olmuş olduğunu anlayabilmiş olmaktır. Türklerin özürlülere ve körlere yaklaşımı ileride ayrı bir bölümde ele alınacaktır. Çin'de müzik, körlerin en çok tercih ettiği uğraşı durumunda olmuştur. Bu kimselerin pek çoğu müzik grupları oluşturmuş, o devirlerde günümüzün kahvehanelerinin yerini tutan toplanma yerlerinde, evlerde ve şenliklerde sanatlarını sergileme olanağı bulmuştur. Daha yetenekli olanlar da müzik dersi vererek geçimini sağlamıştır. Daha az sayıda kör kimse tanımış müzisyen durumuna gelebilmiştir. Bunun yanında eski Çin'de körlerin çoğunluğu yollarda dilencilikle geçinir, elde taşınan gong ve sopayla halkın dikkatini çeker, bu aletlerle çıkarılan seslerle onların cömertliğine seslenmeye çalışırdı. Körtlüğü 1975 sayfa 4. Eski Çin'de falcılık sanki körlere bırakılmış bir uğraşı gibiydi. Çay yapraklarıyla falcılık yapmak bugün bile Çin'de hala körlerin tek elinde olan bir uğraşıdır. Chavigny. Eski Çin'de körlerin dilencilik için yetiştirildiğine ve kızların şarkıcı kızlar adıyla fahişelik mesleğini icra ettiğine ilişkin çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Çin'in iç ve geri kalmış eyaletlerinin bazılarında şarkıcı kızların bugün bile varlığını sürdürdüğü, o yöreleri gezenler tarafından ifade edilmektedir. Enç, 1972. Körler örgütlerinin tarihini inceleyenler, ilk körler örgütü sayılabilecek örgütlenmeleri eski Çin'de rastlandığını belirtmektedir. Çoğunluğu dilencilerden oluşan körler yaklaşık 1000 yıl kadar önce daha gerilere de gidebilir, aralarında dayanışma sağlamak amacıyla bir araya gelerek tıpkı bir meslek örgütü gibi örgütlenmiştir. Böylece yalnızca körlerden oluşan yasal ve toplumsal olarak belli bir statüye sahip birçok lonca ve cemiyet tipi kuruluş oluşturulmuştur. Çin'de ortaya çıkmış zanaatkarlar işçi ve ticaret erbabının oluşturduğu çok sayıda lonca daha önceden başlayan gelişmesini orta çağda olgunlaştırmıştır. Bu loncaların amaçları devlet görevlilerinin haksız uygulamalarından kendilerini korumak ve uğraştıkları işle ilgili mesleki ve uyulması gereken düzenlemeleri yapmaktı. Eskiden adı Pekin olan ve şimdiki Beijing'de şarkı söylemeyi, insanları eğlendirmeyi ve hikaye anlatıcılığını meslek edinmiş körlerden oluşan bir lonca mevcuttu. Ana babalar kör çocuklarını yaşam boyunca uğraşabileceği bir iş öğrenmesi amacıyla bu loncaya getirirdi. Çocuk gerekli becerilerde başarılı görülürse loncada ustalık düzeyine kadar yükselebilirdi. Loncada 47 üyesini körlerin oluşturduğu 48 kişilik bir idare meclisi bulunmaktaydı. Yalnızca bu meclisin sekreterliğini yapan kimse görenlerden olurdu. Üyelerin disiplin konusu da dahil olmak üzere üyelik, hizmetler için uygulanacak ücretler ve yeni üyelerin loncaya alımı konularında lonca kendisi karar verirdi. Lonca yılda 2 kez toplanır ve toplantılar saat sabah 5'lere kadar sürerdi. Matson, 1990. Eski Çin ve Tibet'in de aralarında bulunduğu kimi uzak doğu ülkelerinde özürlülük ve özürlülere olan yaklaşımın farklılığını vurgulamak amacıyla bir başka gerçeğe de değinmeden geçemeyeceğiz. Çin ve Tibet'te toplumun üst tabakalarına mensup kimseler başka birilerinin kendilerine hizmet ettiğini, işleri başkalarına yaptırdığını göstermek amacıyla kendilerini ve çocuklarını bile bile sakatlardı. Bu amaçla örneğin tırnaklar avuç içinde büyüyünceye kadar el oldukça uzun bir süre yumruk halinde sımsıkı tutulurdu. Aynı şekilde küçük ayak kadında zariflik gösterisi olarak algılandığından Çinli kadınlar daha yakın zamanlara kadar ve hatta bugün bile ayakları sımsıkı bağlanmış olarak bebeklikten itibaren büyütülür. Alt tabakalara mensup kimseler de dilencilik yaparken daha fazla acınsın diye kendilerini sakatlama yoluna giderlerdi. Gong çalarak gürültülü şekilde dolaşmak ve dilencilik yapmak, müzik ve şiirle uğraşmak, körlerin ekonomik bağımsızlık elde etmesine önemli uğraşılar ola gelmiştir. Mısır ve Çin'de rastlanan kayıtlara göre körlerin bu tür uğraşılarının M.Ö. 1500'lü yıllara kadar uzandığını göstermektedir. Körtlüğü 1975. Kayıtlara göre eski Çin'de ünlü bir köre rastlanmaktadır. Adı Shouming olan bu kör, tarihçi ve düşünür olarak tanınmıştır. Konfüçyüs'ün öğrencisi olmuş feodal Çin'in yaşam biçimine ilişkin çok sayıda derleme yapmıştır. Yaptığı bu çalışmalardan daha sonra gelen Çinli tarihçiler geniş ölçüde yararlanmıştır. Aynı zamanda Chou Hyung-mung, Çin düz yazı edebiyatının babası olarak da tanınır. Eski İbraniler. Eski İsrail'e körlük, sağırlık, dilsiz olma ve topallık önemli sakatlık grupları olarak kabul edilir ve bunlar arasında körlüğün en kötüsü olduğu düşünülürdü. Körleri yaşayan cenazeler olarak görürlerdi. Musevilerin kitabı Tevrat'ta özürlülerden söz edilirken en başta körlük sayılmaktadır. Buna örnek olarak Tevrat'taki şu ifadeler gösterilebilir. Görmeyen gözler, işitmeyen kulaklar. Ceremiya 5:51. O zaman geldiğinde körlerin gözü açılacak, sağırların duymasındaki engel kaldırılacak, topallar bir tavşan gibi zıplayacak, dilsizler şarkı söyleyecek. İsaiah 35:5-6. Tevrat'ta körlük en derin ve acı çaresizlik ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Ve Allah'a karşı günah işledikleri için onlara öyle bir ızdırap vereceğim ki böylece onlar kör gibi yürüyecekler. Zefaniya 1:17. Bunun yanında Tevrat'ta körlükle topallığın bir arada kullanıldığı görülmektedir. Job kendi kendine şöyle der: körlere göz, topallara ayak olurum. Job 29:15. Yahudi Midraş, Tanrı körlerin gözlerini açar manzumesi üzerine şunları söylemektedir. Körlüğün getirdiğinden büyük ne bir acı ne de bir dert vardır. Midraş ayrıca bir körü taşıyabileceğinden fazla yük yüklenmiş deveyle ya da bir eşekle karşılaştırmaktadır. Yaptığı bu karşılaştırmada binici şöyle demektedir: ona dikkat et, çünkü o ışık yüküyle yüklenmemiştir. Nasıl bir yük taşıdığını çok iyi bilirim. Hepsinden önce onu bu yükten kurtar. Çünkü buna hepsinden daha fazla yük yükledim. Dinsel Musevi edebiyatında bu ifade sık sık yinelenir. Hiçbir kaynakta İbranilerin yeni doğan çocuklarını ölüme terk ettiğine rastlanmamaktadır. Aksine çocuklar ana babaların sahip olabileceği en değerli varlıklar olarak kabul edilir. Aynı şekilde yaşlılara ve özürlülere iyi davranıldığı görülmektedir. Örneğin yaşlılık istenen ve saygı duyulan hayatın bir dönemi olarak görülmektedir. Özürlü olmanın kişinin kendisinden ya da ana babasının bir kusurundan, işlediği bir günahtan dolayı ortaya çıktığına inanılırdı. Bir kişi kör olarak doğduğunda onun ana babasının önceden yaptığı bir ahlak dışı davranıştan dolayı cezalandırılmakta olduğuna inanılırdı. Bu inanç yalnızca eski İbranilerde değil, pek çok başka toplumun uygulamalarında da rastlanan bir durumdur. Örneğin yukarıda Hindistan'ı incelerken bazı yörelerde körlere hizmetlerin götürülmemesinin altına böyle bir inancın yattığına değinilmişti. Lowenfeld'in belirttiğine göre bu inancın sonucu körler uğursuz insanlar olarak düşünülmüş olacak ki yakın bir zamana kadar örneğin Avusturya gibi gelişmiş bir ülkede anneler çocuklarına körlerin elinin değmesini hoş karşılamamış ve bunu uğursuzluk olarak görmüştür. Eski İbranilere göre eğer kişi ileri bir yaşta kör olmuşsa bu kişinin gözüyle işlenmiş bir günahın sonucu kör edilmiş olduğu düşünülmüştür. Körlere yönelik olumsuz tutumların temelinde kuşkusuz böyle bir inancın payı da olsa gerektir. İbrani edebiyatında göz ve göz hastalıklarının körlük ve körlerle ilgili konulara diğer özürler ve özür türlerine göre daha sık rastlanıyor olması, İbraniler arasında körlüğün oldukça yaygın olduğu konusunda bize ipuçları vermektedir. Körler genellikle ailelerinin ekonomik düzeyine bağlı bir yaşam sürdürmüştür. Bu nedenle durumu iyi ailelerdeki körler daha rahat bir yaşam sürerken, ekonomik yönden zayıf ailelerdeki körler genel olarak dilencilikle geçimlerini sağlamıştır. Hayır şeklinde nitelenebilecek etkinlikleri İbraniler başlatmamış olmakla birlikte, Mısırlılardan aldıkları bu geleneği bir dini görev olarak geliştiren onlar olmuştur. Bu düşünceye göre yoksul ve muhtaçlar toplumda bulunmalıdır ki insanlar hayır işleme yükümlülüğünü yerine getirebilecekleri kimseler bulabilmiş olsunlardı. Bu nedenle dilenciler toplumun her kesiminde, her kurumun önünde rastlamak mümkün olmuştur. İbranilerde körlerin hukuksal ve dinsel anlamda ne tür sorumluluklar taşıdığı konusunda tam belirgin bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Sağırlar, zihinsel özürü bulunanlar, reşit olmayan kimselerin hiçbir sorumluluğunun olmadığı bilinmektedir. Buna karşın böyle bir durum körler için pek açık değildir. Ancak bilinen bir gerçek varsa o da körlerin ve diğer bazı özür türlerinden kimselerin hukukla ve dinle ilgili kimi görevleri gerçekleştiremeyeceğine inanılmış olduğudur. Körlerin o dönemde değirmen döndürmek gibi işlerde çalıştığı bir gerçektir. Bazı körler kendilerini o denli yetiştirmiş, belleklerini o denli iyi kullanabilmiştir ki bunlara ayaklı kütüphane denmiştir. Böylece bu kimseler zekaları ve hafızları yönünden iyi yerlere gelebilmiştir. Ancak bu kimselerden isimleri günümüze kadar kalabilmiş körlere rastlanmamaktadır. Buna karşın Tevrat'ta sonradan gözlerini kaybetmiş bazı tanınmış kimselerden söz edilmektedir. İshak peygamber 100 yaşında kör olmuş, 180 yaşına kadar yaşamış, Yakup peygamber Mısır'da ileri bir yaşta gözlerini kaybetmiştir. Samson karısının kendisini ele vermesi üzerine Filistinliler tarafından kör edilmiştir. Eski İbraniler'de kendini kör edenlere rastlanmışsa da bu durumun sadece eski İbranilere özgü bir özellik olmadığı ortadadır. Kendini kör edenler tarihin çeşitli dönemlerinde farklı topluluklarda rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin çekici bir kadının cazibesinden uzak durabilmek, yaptığı işe kendini daha iyi verebilmek ya da sonuçlarına utanç duyduğu bir hareketinden dolayı kendisini cezalandırmak gibi nedenler de gözlerini kör edenlere rastlanmıştır. Eski İbranilerde öğretmenlik, bilim adamlığı, hukukçuluk gibi mesleklerde çalışan körlerin bulunduğu görülmektedir. Eski Yunan ve Roma. Tarihte antik çağlar olarak bilinen eski Yunan ve Roma'da çeşitli yazarların belirttiğine göre özürlülerin büyük çoğunluğu genel toplum yaşamının dışına itilmiş durumdaydı. Toplum yaşamından dışlama iki şekilde gerçekleşmiştir. Özürlüler ya ortadan kaldırılmış ya da normal bir insanın erişemeyeceği özelliklere sahip olduğu düşünülerek ona atfedilen insanüstü bir niteliğe büründürülerek diğer insanlardan ayrılmıştır. Bu şekilde sıradan insanlar olamamış ve her iki durumda da toplumun genel yaşantısının dışına düşmüş bir yaşam sürdürmek durumunda kalmışlardır. Bu bölümde körlere bu her iki yaklaşımı eski Yunan ve Roma'yı merkez alarak tarihte genel olarak özürlü doğan çocuklara nasıl davranılmış olduğu şeklinde incelemenin yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Tarihte özürlü doğan çocuğa gösterilen çeşitli tepkiler eski Yunan ve Roma dönemi. Birçok kabile toplumunda yaşlı ya da yeni doğan çocuğun yaşayıp yaşamaması ya da ölüme terk edilmesi kararı aile reisine bırakılmış gibidir. Tarihin pek çok döneminde farklı coğrafyalarda yaşama koşullarının zorluğu karşısında aile ve toplumdaki çocuk sayısını sınırlamak zaman zaman kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Toplumun ekonomik ve savunma durumu üzerinde sorun yaratabilecek kişilerin yaşamına son verilmesi ve ileride yararlı olabileceği düşünülen fiziksel yönden uygun bireylerin yaşamda tutulması çoğu durumda gerekli olmuştur. Plutarkus, M.S. 46-120, her iki tarihte kesin değil, yeni doğan çocukların özellikle toplumun aşağı katmanlarındaki aileler için büyük sorun olduğunu, her yeni gelen çocuğun ailenin kıt kaynaklarına ortak olarak diğer aile bireylerinin paylarını azaltıcı nitelikte görüldüğünü düşünerek, ileride mutsuz, biçare olacak çocuklarına sevgi gösterisi olarak onları öldürmekle onlara iyilik edileceğini düşündüğünü ifade etmiştir. Normal çocukları bile bu nedenle öldürebilen kimselerin özürlü çocukları haydi haydi öldürebileceği son derece mantıklı bir çıkarsama olarak görülmüştür. Üstelik vücutça gözle görülür kusuru bulunan çocukların öldürülmesi devlete yük olunacağı düşüncesiyle yasa gereği haline bile dönüştürülmüştür. Bu uygulama eski Yunan ve Roma'da neredeyse sıradan bir uygulama olarak kendini göstermiştir. Isparta'da M.Ö. 7. yüzyılda hüküm sürmüş, Lycurgus zamanında çıkarılan yasalarla yeni doğan çocukların sistematik olarak öldürüldüğü ya da ölüme terk edildiği görülmektedir. Her yeni doğan çocuğun halkın toplandığı yere getirilmesi bir zorunluluktu. Bebek burada toplumun ileri gelenleri tarafından fiziksel uygunluk açısından ayrıntılı olarak incelenirdi. Bebeğin geleceğiyle ilgili kararı baba yerine bu yaşlı kimseler verirdi. Uygun olmadığına karar verilen bebekler Taygitos dağlarında ölüme terk edilirdi. Kuşkusuz bu uygulama çocuğu bir yerde öldürmek demekti. Atina'da ölüme terk edilmesine karar verilen bebekler kilden yapılmış kaplara ve sepetlere konarak yol kenarlarına bırakılırdı. Roma'da bu durumdaki çocuklar sepetlere konur ve Tiber nehrine atılırdı. Kilden kaplar ve sepetler çarşıda pazarda olağan bir eşya gibi satılırdı. Hatta Roma İmparatorluğu'nun kurucuları olan Romus ve Romulus'a ilişkin anlatılan efsanede bu her iki çocuk da cılız bulunarak bir sepete konarak Tiber ırmağına atılmış ve bir kurt tarafından kurtarılarak büyütülmüştür. Önceleri Roma'da 12 tabela kanunları kötürüm ve şekil bozukluğu bulunan çocukların geleceğine karar verme yetkisini babaya bırakmışken, Romulus çıkardığı bir yasayla bu durumdaki çocukların ancak 5 komşu tarafından görüldükten ve bu konuda karar verildikten sonra ölüme terk edilebileceğini hükme bağlamıştır. Romulus'un çıkardığı bu yasa yeni doğan çocukların geleceğini belirleme yetkisine sahip babanın bu yetkisini sınırlayan ilk yasa olarak tarihe geçmiştir. Böylece ilkel topluluklarda aile bireylerinden hangisinin yaşayacağı, hangisinin öldürüleceği konusunda aile reisinin başlardaki hemen hemen sınırsız yetkisi zaman içinde sınırlanmıştır. Avrupa'nın diğer topluluklarının tümü olmasa bile çoğunun bu durumdaki çocukları yaşatmamak için benzer yöntemler kullandığı kuşkusuzdur. Bütün Germen topluluklarında babanın aile bireyleri üzerine tam bir otoritesi vardı. Bu otorite kimin yaşayıp kimin yaşamaması gerektiğine karar vermeyi de içermekteydi. Örneğin eski Germen toplumlarında yaşlanan babayı büyük oğulun yakarak mı, boğarak mı ya da asarak mı öldürmesi gerektiği bir şeref sorunu olarak görülmüştür. Ayrıca köle sahipleri kör ya da topal duruma gelmiş köleleri öldürme hakkına sahip bulunmaktaydı. Avrupa'da bu tür uygulamalara gösterilebilecek tek istisna, Şöfler 1956, antik Yunan'daki Teb şehrindeki uygulamalardı. Burada yeni doğan çocukların öldürülmesi ya da ölüme terk edilmesi yasaklanmıştı. İstenmeyen çocuklar köle tüccarlarına satılmak üzere şehir yöneticilerine teslim edilirdi. Bu yolla çileli bir yaşam geçirecekleri mutlak olsa bile en azından hayatta kalmaları sağlanmış oluyordu. Eğer çocuk ailede kabul gördükten sonra kör olmuş ya da görme bozukluğu daha başlarda fark edilememişse, bu durumda dışlanmamakta, köle olarak yetiştirilmek üzere satılmamakta ve meşru bir çocuk olarak büyüme şansı bulabilmekteydi. Bu durumdaki çocuklar büyüdüklerinde genellikle dilencilikle geçimlerini sağlamak durumunda kalmaktaydı. İleri bir yaşta herhangi bir nedenle bağlı olarak kör olmuş kimselerin kaderi de pek farklı değildi. Onlar da halkın kalabalık bulunduğu panayırlarda, tapınak çevrelerinde, agora'da insanların yardımını dilenerek yaşamak durumundaydılar. Antik Yunan ve Roma'da olağanüstü kör tiplemeleri. Yunanlılar genellikle tanrıların öfkelenerek sakatladığı bir kula sonradan acıyarak başka yoldan onları ödüllendirdiğine inanırdı. Onlara göre örneğin Phineus ve Sinius kehanet yeteneğini böyle kazanmıştı. Demodokos, müzikteki ustalığını da tanrıların acıması sonucu geliştirebilmişti. Homeros, Odisea destanında Ulysses'in Atina'ya dönmeye uğraşırken düştüğü adanın ileri gelenleri tarafından ağırlandığı sırada güzel sesiyle kendilerini eğlendiren şarkıcı için şöyle demektedir. Tanrılar öfkelenerek onun iki gözünü elinden almıştı. Ancak verdikleri cezanın çok ağır olduğunu fark edince ona bu müzik yeteneğini ve güzel sesi bağışlayarak gönlünü almışlardı. Enç, 1972. Yunan mitolojisini inceleyen kimseler körlük ya da kör edilmiş kimselerden sıkça söz edilmesinden eski Yunan ve Roma'da çok sayıda kör kimsenin bulunduğu sonucunu çıkarmaktadır. Bu körlerin çoğunluğu yaptığı kötü bir hareket ya da kaybedilen bir savaş yüzünden gözleri kör edilmiş kimselerdir. Yunan ve Roma mitolojisi ortaya koyduğu efsanevi yetenekleriyle olağanüstü kimseler olarak tanınan çok sayıda kör kimsenin hayat öyküsü ve sergilediği başarılarla doludur. Schoeffler 1956 tarihli çalışmasında insanlık tarihinin hiçbir döneminde antik çağların dinsel ve kültürel yaşamında işlenmiş olan körlük motifinden daha sık ve çeşitli olarak ortaya konduğuna rastlanmadığını belirtmektedir. Bu körlük motifinin efsaneler, hayvan hikayeleri, toplumsal, siyasi, tarihsel olaylarla işlendiğini ifade ederek en yüksek ruhsal, ahlaki düzeyden en acımasız, en kötücül tutkulara kadar tüm insan faaliyetini kucakladığını yazmaktadır. Schoeffler 1956 sayfa 94-95. Antik çağlarda körlerin durumu ve yaşantıları hakkında kapsamlı bilgi veren bazı kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklar arasında Kretschmer'in 1925 yılında Almanca olarak yayınladığı Körlük Bilimleri Tarihi adlı yapıtıdır. Bu kitapta antik çağlarda körlerin durumunun anlatıldığı bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümde verilen ayrıntılı bilgiler bu alanda birçok yazar için kaynak oluşturmuştur. Bu kitap başta French olmak üzere 1932 pek çok yazar için kaynak niteliğindedir. Bir başka kaynakta ise bir tıp tarihi profesörü olan Esser, 1961 yılında Almanca olarak yayımlanan Antik Dönemlerde Körlüğün Sunuluşu, The Countenance of Blindness in the Antiquity adlı kitabında eski Yunan ve Roma kaynaklarına dayanarak çok geniş bilgiler vermektedir. Esser, antik çağlarda yaşamış 130 civarında herhangi bir yönüyle tarihe geçmiş körden söz etmektedir. Bu yapıtlarda özürlü olduğu anlaşılan çocukların öldürüldüğü ya da ölüme terk edildiği eski Yunan ve Roma'da körlük ve körlerle ilgili bir başka gerçekliğe rastlandığına vurgu yapılmaktadır. Kör ünlü ses sanatçıları, şairler ve kahinlerin sayısı oldukça kabarıktır. Hatta eski Yunan'da kör olmayan bir şair düşünmek zor gibidir. Şairlerin kendileri de şair olmak için kör olmak gerektiğine inanmıştır. Körlerin iyi kahin olduğu düşüncesi o dönemlerde oldukça yayılmış durumdaydı. Bu şairler, sanatçılar ve kahinler yaşamın ileri bir döneminde kör olmuş kimselerdir. Bu ünlü şair, kahin körler geçimini öğretmenlik yaparak kazanırdı. Homeros, milattan önce 8. yüzyıl ikinci yarısı. Eski Yunan edebiyatında en güçlü ve bugün bile zevkle okunan şair Homeros'tur. İlyada ve Odise destanları günümüzün batı uygarlığının mitolojiyle karışık temellerini oluşturmuştur. Bu destanlar birkaç kez Türkçe'ye de çevrilmiştir. Doğduğu yer olarak pek çok başka yer gösteriliyor olsa da ipuçları daha çok onu Smirna'da, İzmir'in eski adı, evlilik dışı doğduğuna işaret etmektedir. Destanlardaki anlatıma bakılınca aralarında eski adıyla Dardaner olan Çanakkale civarına da geldiği ve bir süre Truva'da kaldığı anlaşılmaktadır. İhis adasında ölmüştür. Homeros adına bir şairin gerçekten yaşayıp yaşamadığı hala belli çevrelerde tartışılmaktadır. Ayrıca M.Ö. 2. yüzyılda Odisei destanının bir başka şair ait olduğu gibi bir görüş de ortaya atılmıştır. Ancak özellikle M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren bazı sanatçıların kent kent dolaşarak amfiteyatrolarda on binlerce insanın katıldığı yarışmalarda Homeros'tan parçalar okuyarak Defne tacı olan ödülü kazanmak için çeşitli yarışmalara katıldığı kayıtlarda rastlanmaktadır. Homeros'un sunuluş biçimine bakılarak şöyle bir sonuca varılabilir. Homeros gerçekten yaşamışsa onun kör olduğu kesindir ve zaten sözü edilen bu sanatçılar her durumda onu kör olarak sunmuştur. Homeros'un kör olduğunu gören en sağlam kanıt bugün Vatikan'da Musa Salonu'nda bulunan M.Ö. 450 yılında yapılmış büstüdür. Bu büste Homeros'un gözleri yumuk durumdadır. Ne var ki nasıl ve hangi koşullarda olduğu bilinmemekle birlikte doğuştan kör olmadığı, ileri bir yaşta kör olduğu sanılmaktadır. Bu konuda güvenilir bir kaynakla yer aldığı şekliyle İyon adaları olan İthaka ve Zefalonya'ya yaptığı bir deniz yolculuğu sırasında bir göz hastalığı yüzünden kör olmuştur. Homeros'un betimleme gücündeki canlılık ve kullandığı görsel öğelere bakarak en azından belli bir süre görebilmiş olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Stoeckel 1983. Eski Yunan'da yaşamış diğer bir örnek yukarıda söz edilen ünlü şair Demodokos'tur. Bu dönemlerde gözlerini kaybeden insanları tanrıların uygunsuz bir davranış yüzünden cezalandırmak için kör ettiği inancı yaygındı. Bunlara en iyi örnek ünlü kahin Tiresias'tır. Tiresias ergenlik çağında bir gençken Pallas Athene'yi yıkanırken çıplak gördüğü için Zeus tarafından gözlerinin kör edildiği söylenmektedir. Tamiris'in bir şarkı yarışmasında yarışmayı kaybettiği için tanrı Zeus tarafından ceza olarak gözlerinin kör edildiğine inanılmıştır. Yine Phineus, Tanrı Zeus tarafından cezalandırılmıştır. Polymestor, Tanrıça Hekabe tarafından kör edilmiştir. Şair Akaios, arılar tarafından sokularak gözleri kör edilmiştir. Kaynaklarda yer verilen şair kahinlerden yalnızca ikisi doğuştan kördür. Bunlardan birisi Xenokritus ve diğeri Ophineus'tur. Xenokritus, diğer bazı müzisyenlerle birlikte erken dönem Yunan müziğinde reform yapmıştır. Jimnastik gösterilerinde eşlik etmek üzere şiirsel müziğin yaratıcısıdır. Misenyalı Ophineus kör olarak doğmuştur ancak zaman zaman görebilmektedir. Eski Yunan'da kör filozoflar, hukuk ve mevzuatla ilgili çalışanlar ve politikacılar da bulunmaktadır. Bunlar arasında tanınmış filozof Teopras'ın öğrencisi Faleronlu Demetrios ve Kireneli Antipatros ve Eretria'dan Asklepiades sayılabilir. Antik Roma döneminde yaşamış hukukçu ve devlet adamlarının en tanınmışları şunlardır. Marcus Livius, Drusus tanınmış bir medeni haklar savunucusu ve yazardır. Marcus Livius aynı zamanda geniş kapsamlı mevzuat derlemeleri yapmış bir kimsedir. Bunun yanında Gaius Drusus ve Pancus Lupus ünlü başka kör hukukçulardır. Gaius Drusus önceleri görürken yürüttüğü çalışmaları kör olduktan sonra da aktif olarak sürdürmüştür. Appius Claudius Caecus. Roma İmparatorluğu'na devlet adamı olarak en tanınmış kör Appius Claudius Caecus'tur. Caecus sözcüğü kör anlamına gelmektedir. M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış bir devlet adamıdır. Genç yaşta kör olmuş, Roma Senatosu'na girmiş, Yunanistan tarihini yazmıştır. Diktatörlük konumuna gelmiş bir siyasetçi ve demokrat olarak Roma demokrasi ve kültürü üzerine Yunan etkisini sağlamıştır. Hukuk ve kültür yaşamına çok yönlü reform getirmiş, yasal düzenlemelerle pleblerin yaşantısını iyileştirmiş, Latince düz yazı ve söylev sanatını geliştirmiştir. Ünlü Romalı söylev sanatı ustası ve düşünürü Cicero, düşünür Plutarkos gibi kimi yazar ve düşünürler onun başarılarına hayran olduğunu belirtmiştir. Ayrıca hiç kimsenin ona kör gibi davranmadığını çünkü Appius'un aklının devletin gözü olduğunu söylemişlerdir. Özellikle M.Ö. 312-280 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nun en üst makamlarında bulunmuş ve Roma'yı yeniden şekil vermiş bir devlet adamıdır. Örneğin 280 ve 279 yıllarında meydana gelen iki savaşta Roma İmparatorluğu Kral Epirus'lu Firhus'a yenilmiş, ancak kralın Roma karşısında kesin zafer elde edebilmesi için çok büyük bir zayiatı göze alması gerekmiştir. Söz konusu bu savaş günümüzde bile kimi durumlarda askeri strateji uzmanlarınca Pirhus zaferi adıyla örnek olarak gösterilmektedir. Aklıyla devletin gözü olan Appius Claudius senatoda ateşli bir konuşma yapmış ve kralın birlikleri Roma topraklarında kaldığı sürece barış anlaşmasının mümkün olmaması gerektiğini belirtmiştir. Senato bu görüşü benimseyerek krala barış anlaşmasının koşul olarak birliklerini geri çekmesi gerektiği haberini göndermiştir. Appius'un yaptırdığı iki eser bugün hala ayakta ve onun adını günümüze taşımaktadır. Bunlardan birincisi dünyanın en eski mekanik sistemle çalışan su dağıtım kanalları, ikincisi bugün bile kullanılır durumda bulunan ordu için yaptırmış olduğu yoldur. Bu yol Roma ve Yunanistan'ı birbirine bağlayan 8 metre genişliğinde ve 500 kilometre uzunluğundadır. Zamanın Romalı şairleri tarafından Longarum Regina Viarum, yolların kraliçesi olarak nitelenen bu yolun yapımıyla ve hesaplamalarıyla Appius bizzat uğraşmıştır. Via Appia adını taşıyan bu yol İtalya'nın başkenti Roma'dan başlayıp eski eğlence yerleri, kaplıcalar ve limanlardan geçerek Türkiye'ye de gemi seferlerinin düzenlendiği İtalya'nın sahil kenti Brindisi limanına kadar gelen yoldan başkası değildir. Bir başka düşünür ve yazar Cornelius Aufidius'tur. Roma'da dil bilgisi konusunda yaptığı çalışmalar kendisine büyük bir ün kazandırmıştır. Roma döneminde yaşamış tanınmış bir başka kör düşünür, aslen bir tarihçi olan Asconius Pedianus'tur. Gözlerini ileri bir yaşta kaybetmiştir. Körlüğüne karşın araştırma ve yazmayı sürdürmüş ve Cicero'nun eserleri üzerine 12 yıl çalışarak eleştiriler yazmıştır. Antik Yunan ve Roma döneminde yaşamış filozoflar, şairler ve diğer sanatçılar arasında kendi kendini kör edenlere de rastlanmıştır. Yukarıda değinildiği gibi o devirlerde ozanlar arasında iyi bir ozan olabilmek için kör olmak gerektiği şeklinde bir inanç yaygın durumdaydı. Demokritos. Kendi kendini kör eden antik Yunan düşünürlerinin başında M.Ö. 460-370 yaklaşık yılları arasında yaşamış diyalektik maddeci felsefenin kurucusu Demokritos gelmektedir. Büyük düşünür Lukbos'un öğrencisi olan Demokritos ilk dönem doğa felsefesiyle uğraşan en büyük antik Yunan düşünürüdür ve doğa felsefesi antik Yunan düşüncesi içinde onun tarafından en yüksek düzeyine ulaştırılmıştır. Evren ve maddenin temellerine ilişkin öngörüleri o denli gerçekçidir ki günümüzün bilimsel bulgularını bilen kimseler neredeyse Demokritos'un çağımızda yaşamış olduğu düşüncesine kapılmaktadır. Aşağıda özet olarak verilen evren ve maddeye ilişkin görüşleri kendisinden sonra yaşamış Platon ve Aristoteles'in felsefesiyle de yüzyıllar boyu ihmal edilecek ve ancak Rönesans ve aydınlanmacı dönemde yeniden gün ışığına çıkarılarak çağdaş bilimsel araştırmanın temelini oluşturacaktır. Demokritos daha o devirlerde gerçekliğin temel unsuru olarak maddenin bölünemez en küçük parçası olan atomu ve atomlar arasındaki boşluğu felsefesinin hareket noktası olarak almaktadır. Mevcut tüm cisimler atomlardan oluşmakta ve bu atomların şekil ve duruşlarına göre cisimler birbirinden farklılık göstermektedir. Çok sayıda atom bir araya gelerek sayısız ve farklı dünyanın oluşumuna neden olmaktadır. Atomlar çarpışır, birleşir ve birbirine uymak yerine belli bir süre sonra dağılma eğilimi gösterirler. Böylece dünyalar zamanla boşlukta yok olur. Demokritos'un düşüncesine göre duyu organlarının faaliyeti atomların çarpışmasının sonucunu oluşturduğu bir biçimdir. Ne var ki duyular yalnızca renk, koku ve tat gibi gerçeğin sınırlı bir yanını bize sunduğu için tam bir bilgi sağlamaz. Gerçek olan yalnızca atomlar ve boş alanlardır. Gerçek bilgi duyularla değil, düşünme ve akılla edinilebilir. Demokritos'a göre ruh maddeden bağımsız bir oluşum değil, atomlardan oluşan maddenin görünmez bir özelliği şeklindedir. Bu nedenle Demokritos'a materyalist felsefenin kurucusu denmiştir. Halkın arasında fazla görünmeyen Demokritos, siyasi çatışmalara ilgi duymamış, son yıllarını halktan uzak ve sıkıntı içinde geçirmiştir. Atina'ya yaptığı ticari seferlerle zengin olan babasının varlığını son yıllarda erkek kardeşi yönetmiş, Demokritos kendini kör etmiş ve bu nedenle halk arasında kendisine yönelik kuşkulara yol açmıştır. Tarihçi A. Gellii Notium Atticarium'un bir yazısından Demokritos'un doğada olup bitenleri daha iyi anlayabilmek, daha iyi kendini verebilmek, daha iyi düşünebilmek amacıyla gözlerine mil çektirdiğini yazmaktadır. Başka bazı kaynaklarda Demokritos gözlerine mil çektirmemiş, mercekten yansıyan ışığa bakarak gözlerini kör etmiştir. Diğer bazı kaynaklar ünlü düşünürün akli dengesini kaybetmesinin sonucu bir bunalım anında gözlerini kör ettiğini ileri sürmektedir. Demokritos'tan başka o devirlerde kendini kör edenler de bulunmaktadır. Milattan önce 300'lü yıllarda yaşamış ünlü astronomi bilgini ve coğrafyacı Eratosthenes, yaşlılığı sırasında yaklaşan körlüğünü kabul edememiş ve aç kalarak ölmeyi tercih etmiştir. Körler antik trajedyaların aynı zamanda alışılmış tipleri haline de gelmiştir. Bu trajedyalardaki tiplemelerin en önemlileri Oidipus, Tamiris, Phönix vesaire sıralanabilir. Bu tiplemeler arasında belki de en ünlüsü Oidipus'tur. Oidipus seviştiği kadının annesi olduğunu fark edince kahrından ve utancından gözlerini kör eder. Çünkü gözlerini kör etmekle kendini ölümden daha ağır bir cezayla cezalandırdığını düşünmektedir. Freudçu psikolojide aşırı anneye bağlılık olarak özetlenebilecek erken çocukluk dönemi komplekslerinden Oidipus kompleksi adını bu olaydan almaktadır. Antik Yunan ve Roma'da körlerin toplumsal yaşantısı ve sosyal güvenliği. Eski Yunan ve Roma'da körlerden çok söz edilmesinden bu ülkelerde kalabalık bir kör topluluğunun bulunduğu sonucu çıkarılabilir. Yaygın göz hastalıklarının yanı sıra bu kalabalık kör topluluğunun büyük bir bölümünü herhangi bir nedenle gözleri kör edilmiş insanlar oluşturmuş olmalıdır. Bu dönemlerde birçok kimse kaybedilen savaşlarda esir düşmüş ve galip gelenler tarafından gözleri kör edilmiş askerlerdir. Esser, körlerin geçimlerini sağladıkları işler arasında ses sanatçılığı, şairler, kâhinlik, hukukçuluk, devlet adamlığı, filozofluk, öğretmenlik gibi işlerin yanında kimilerinin de madenlerde işçi olarak çalıştığını belirtmektedir. Maden ocaklarında tek düze işler yapmakla, çarkları çevirmekle, su tulumbalarında dolap ve değirmen döndürmektedir. Esser, 1961 sayfa 106. Gerçekçi bir bakış açısıyla belirtmek gerekirse, körlerin sosyoekonomik durumu eski Yunan'da Roma'dakinden bir parça daha iyidir. Bu noktada zamanının oldukça ilerisinde bir uygulamayla Atina'da körlerin kimi durumda özel kolaylıklardan yararlandığını belirtmek gerekir. Sözü edilen uygulama M.Ö. 639-559, her iki tarihte kesin değil, yılları arasında hüküm sürmüş ünlü kanun adamı ve islahatçı Solon, savaşta yaralananlar ve sakat kalanlar için bir sosyal yardım uygulaması başlatmıştır. Başlangıçta bu yasa savaşta gözünü kaybeden veya sakatlananlar için uygulanırken, sonraları herhangi bir nedenle özürlü hale gelen sivilleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.